Ayrım 28, sayfa 391. Ateş Şahide, Lars Kepler. 131. Bölüm. Odaya derin bir sessizlik çökmüştü. Pencere eşiğine konan küçük bir kuşun pençelerinden çıkan kazıma sesi duyuluyor. Tavan lambalarından zayıf bir uğultu yayılıyordu. "Senden bazı şeyleri anlatmanı rica edeceğim," dedi Suzan Öst ve gerçeğe bağlı kalmadı. "Yalnızca gerçeği anlatacağım," diye fısıldadı Vicky bakışlarını yere çevirerek. "Yaklaşık 9 gün önce bir git de Gort'taki odanı gece yarısı terk ettin," diye başladı savcı. "Hatırlıyor musun?" "Günleri saymadım," dedi Vicky ifadesiz bir sesle. "Ama gece yarısı odanı terk ettiğini hatırlıyorsun."
"Evet."
"Neden?" diye sordu Suzan Öst. "Neden gece yarısı bir git de Gort'tan ayrıldın?" Vicky kolundaki bandajdan bir ipi tutup çekti.
"Daha önce hiç böyle yaptın mı?" diye sordu Susan.
"Ne yaptın mı?"
"Gece yarısı bir gitle Gort'tan ayrıldın mı?"
"Hayır," dedi Vicky bıkkın bir sesi.
"Peki bu defa niçin ayrıldın?" Savcı sorusuna cevap alamadı ve gülümseyerek bekledi. Daha yumuşak bir sesle devam etti.
"Gece yarısı neden uyandın?"
"Hatırlamıyorum."
"Şimdi birkaç saat geriye gidelim. Neler yaptığını hatırlıyor musun? Herkes gidip yatağına yattı ama sen uyanıktın. Ne yaptın?"
"Hiçbir şey."
"Gece yarısı birdenbire bir git de Gort'tan ayrılana kadar hiçbir şey yapmadın mı? Bu biraz tuhaf değil mi? Ne dersin?"
"Hayır."
Vicky pencereden dışarı baktı. Rüzgar sesi geliyordu. Bir bulut güneşin önünü kapattı.
"Bir git de Gort'tan neden ayrıldığını anlatmanı istiyorum," dedi Susan sesini yükselterek. "Bunu anlatmadan tatmin olmayacağım, anlıyor musun?"
"Ne dememi istediğini bilmiyorum," dedi Vicky alçak sesle.
"Zor olabilir ama yine de anlatmalısın."
Vicky başını tavana çevirdi ve dudakları bir sözcük arar gibi kımıldadı.
"Öldürdüm."
Susup kolundaki hortumla oynadı.
"Devam et," dedi Susan heyecanlı bir sesle.
Vicky dudaklarını ıslatıp başını salladı.
"Anlatırsan rahatlarsın," dedi Susan. "Öldürdüğünü söylemiştin."
"Ha evet, odada yapışkan bir sinek vardı. Öldürdüm ve..."
"Ne diyorsun sen ya? Özür dilerim ama bir sineği öldürdüğünü hatırlıyorsun da bir git de Gord'u gece yarısı için terk ettiğini hatırlamıyorsun öyle mi?"
132. Bölüm. Savcı ve avukat kısa bir ara verip odadan çıktılar. Pencerenin çizgili camlarından içeriye gri bir sabah ışığı vuruyordu. Serum direği ve yatağın krom korkuluklarına beyaz gökyüzü yansıdı. Vicky Bennett yüksek hastane yatağının üzerinde doğruldu ve kendi kendine küfretti. "Değil mi?" dedi Yuna. Vicky Bennett Yuna'ya bakıp hafifçe gülümsedi.
"Hep Dante'yi düşünüyorum," dedi.
"Onu dert etme, iyi," dedi Yuna. Vicky bir şey demeye hazırlanırken savcı Öst ile Sinye içeri girdi.
"Gece yarısı Birgit de Gort'tan kaçtığını itiraf ettin," dedi savcı yenilenmiş bir enerjiyle. "Gece yarısı doğrudan ormana daldın. Normal bir şey değil bu. Kaçmak için bir nedenin vardı değil mi?"
Vicky bakışlarını yere çevirip dudağını ıslattı ama bir şey demedi.
"Cevap ver," diye sesini yükseltti savcı. "En iyisi anlatman."
"Evet."
"Niçin kaçtın?" Vicky omuzlarını silkti.
"Anlatması zor bir şey yaptın öyle değil mi?"
Vicky sertçe yüzünü ovuşturdu.
"Sana bunları sormak zorundayım," dedi Susan. "Biliyorum zor şeyler ama anlatırsan rahatlarsın."
"Rahatlar mıyım?"
"Evet." Vicky omuzlarını silkip savcının gözlerinin içine baktı ve
"Neyi itiraf edeceğim?" diye sordu.
"O akşam yaptıklarını."
"Bir sinek öldürdüm."
Savcı birden ayağa kalktı ve hiçbir şey demeden hızla odayı terk etti. 133. Bölüm. Saga Bauer başsavcının kapısını açıp içeri girdiğinde saat 8:15'ti. İç soruşturma müfettişi Mihail Boge nazik bir şekilde kolçaklı sandalyeden doğruldu. Saga'nın dar omuzlarından aşağıya dökülen uzun kıvırcık saçları hala ıslaktı. Burnunun kemerinde bir plaster vardı ama bu muhteşem güzelliğinden bir şey kaybettirmiyordu. Saga 10 kilometre koşmuştu. Üzerinde her zamanki gibi Narva Boks Kulübü'nün kapüşonlu ceketi, rengi 61 blue jean ve spor ayakkabıları vardı.
Saga Bauer dedi Bogey, yüzüne tuhaf bir gülümseme yayılmıştı.
Evet dedi Saga.
Bogey ellerini ceketine sürterek Saga'ya doğru gelip selam verdi.
Affedersiniz dedi ama ben neyse işte mutlaka başkalarından da duymuşsunuzdur. Keşke 20 yaş genç olsaydım.
Mihail Bogey'nin yanakları kızardı, bir sandalyeye oturdu ve kravatını gevşetirken Saga'ya baktı. Kapı açıldı. Başsavcı Sven Wiklund içeri girdi ve selam verip Saga'nın önünde durdu. Bir şey söyleyecekmiş de tereddüt ediyormuş gibiydi. Yalnızca başını salladı, masaya bir sürahi ve 3 bardak koydu.
Saga Bauer, Sepo komiseri diye başladı. Mihail Bogey gülümsedi.
Söylemeden geçemeyeceğim dedi başsavcı Saga'ya.
Bauer prensesine benziyorsun.
Bir süre bekledi ve bardaklara su doldurdu.
Buraya tanık olarak çağrıldın dedi ve işaret parmağını kıvırıp bir dosyaya vurdu. Söz konusu operasyon sırasında sen de oradaydın.
Öğrenmek istediğiniz ne diye sordu Saga ciddi bir ifadeyle.
Yuna Linna'ya yönelik suçlamalar. Operasyon yapılan grubu uyardığı söyleniliyor.
Göran Stone aptalın teki diye sözünü kesti Saga.
Öfkelenmene gerek yok dedi Bogey.
Saga Yuna ile birlikte polisin operasyon yaptığı sol grubu nasıl uyardıklarını elbette hatırlıyordu. Brigade'nin hacker'ı Daniel Marklund, Penelope Fernandez'in hayatını kurtaracak bilgiler vermişti.
Yani polisin başarısız olduğu operasyondan bahsediyorsun dedi Saga.
Başarısız oldu çünkü Yuna onları uyardı.
Yuna bu ülkenin en iyi polisi.
Sadakatin göz yaşartıcı ama ona dava açacağız.
Siktir git diye bağırdı Saga ve masayı devirerek kalktı. Sürahi ve bardaklar kırıldı, her tarafa cam kırıkları sıçradı. Saga Mikael'in elindeki dosyayı çekip aldı, içindeki kağıtları yere döktü, üzerlerinde tepindi ve kapıyı çarparak dışarı çıktı.
Saga Bauer gerçekten de bir masal prensesine benziyordu. Ama o kendini yalnızca polis olarak görüyordu. Ekibin en iyi nişancısıydı, sıkı boksördü.
134. Bölüm.
Saga, Kungsbro köprüsüne geldiğinde hala küfrediyor, adımlarını yavaşlatarak sakinleşmeye çalışıyordu. Telefonu çaldı, durup telefonun ekranına baktı, şefi arıyordu.
Emniyet müdürlüğü bize müracaat etti dedi Werner derin bas sesiyle. Jimmy ile Jean Patterson'u yokladım ama bu işin altından kalkamazlar. Göran Stone bu iş için uygun mu bilmiyorum ama...
Mesele ne diye sordu Saga.
Küçük bir kız çocuğu sorgulanacak, psikolojik durumu dengesiz. Soruşturma savcısı sorgu tekniği konusunda uzman, tecrübeli birine...
Jimmy'ye sormanı anlıyorum dedi Saga, sesinde öfkeli bir rahatsızlık vardı. Ama Jan Patterson niye? Neden onunla konuşmadan önce beni aramadın? Hele şu Göran nasıl olurdu onun?
Saga öfkesini dizginledi. Biraz önceki öfke nöbeti hala geçmemişti.
Şimdi kavga mı edeceğiz diye iç geçirdi Werner.
Pullaç'a gidip BND'nin eğitimine katılan bendim. Dipnot BND'de, Almanya Federal Haber Alma Servisi.
Lütfen.
Daha sözüm bitmedi dedi Saga. Ayrıca Muhammed Al-Abdali'nin çapraz sorgusuna katıldığımı da unutma.
Ama sorgu şefi değildin.
Öyle ama onu şey yapan da...
Neyse siktir et.
Telefonu kapattı. Ertesi gün istifa etmeye karar vermişti. Telefonu bir kez daha çaldı.
Tamam Saga dedi Werner yumuşak bir sesle. Bir dene.
Hadi be sen de diye bağırdı Saga ve telefonu kapattı.
Carlos Anya kapıyı çalmadan içeri dalınca balık yemini masaya döktü. Masa telefonu çalarken balık yemlerini bir eliyle süpürerek toplamaya başladı.
''Lütfen şu telefonun sesini dışarı verir misin?'' dedi Anya'ya.
''Werner arıyor'' dedi Anya ve tuşa bastı.
''Merhaba saklı adam'' dedi Carlos neşeyle ve eline topladığı balık yemlerini akvaryuma boşalttı.
''Yine ben kusura bakma biraz zaman aldı.''
''Önemli değil.''
''Carlos... Bütün ceplerimi ters yüz ettim ama maalesef en iyi elemanlarımı The Joint Intelligence Committee'den Alex Allen aldı, dedi Sepo şefi ve boğazını temizledi.
Ama bir kadın elemanım var, sen de tanıyorsun, Saga Bauer. En azından orada oturup...
Anya telefona doğru eğilip tısladı. Orada oturup vitrin mankenliği yapar değil mi?
Alo dedi Werner, kiminle konuşuyorum?
Boşver ya diye tersledi Anya. Saga Bauer'ı iyi tanıyorum. Seppo onun gibi akıllı bir kadını hak etmiyor.
Anya dedi Carlos, ellerini pantolonuna sildi ve telefon ile Anya'nın arasına girmeye çalıştı.
Otur yerine diye kükredi Anya.
Carlos sandalyesine otururken Werner zayıf bir sesle
zaten oturuyorum dedi. Saga'yı ara ve özür dile dedi Anya ciddi bir ifadeyle.
135. bölüm. Kapıda bekleyen polis memuru Saga Bauer'ın kimliğine baktı, hastanın birazdan geleceğini söyleyerek 703 numaralı kapıyı açtı. Saga içeriye girdi, odada iki kişi vardı, yatak yoktu ama serum direği duruyordu.
Affedersin dedi gri ceketli kadın.
Evet dedi Saga.
Vicky'nin yakını mısın?
Saga cevap vermeden kapı açıldı ve Yuna Linna içeri girdi.
Yuna dedi Saga şaşkın bir ifadeyle ve gülümseyerek elini sıktı. Seni görevden aldılar sanıyordum.
Öyle oldu dedi Yuna.
Seni görmek ne güzel dedi Saga.
Müfettişler iyi iş çıkartıyor dedi Yuna gülümserken gamzeleri açığa çıktı. Savcı Susan Öst meraklı bakışlarla Saga'ya yaklaştı.
Seppo'dan mı dedi? Ben sanmıştım ki yani ben onlardan.
Vicky Bennett nerede diye sordu Saga.
Doktoru yeni bir tomografi istedi dedi Yuna ve pencereden dışarı bakmaya başladı. Bu sabah Vicky Bennett'in tutuklanmasını talep etmeye karar verdim dedi savcı ama tutuklama işlemlerinden önce bir itiraf alsak iyi olur. Ona dava açmayı mı düşünüyorsun dedi Saga şaşkınlıkla. Bak dedi Susan ben oradaydım o cesetleri gördüm. Vicky Bennett 15 yaşını doldurdu. Islah evi aşamasını çoktan geçmiş.
Saga tereddütlü bir ifadeyle gülümsedi.
Ama cezaevi... Yanlış anlama diye sözünü kesti savcı ama ben tecrübeli bir sorgu memuru göndereceklerini sanmıştım.
Anlıyorum dedi Saga.
Ama yine de şansını dene derim.
Teşekkürler dedi Saga dişlerini sıkarak.
Yarım günümüz geçti bunun olağan bir sorgu olmadığını hatırlatmak isterim dedi Susan üst derin bir nefes alarak. Nasıl yani? Vicky Bennett korkmuyor. Güç oyunundan hoşlanır gibi.
Peki sen dedi Saga. Güç oyunundan hoşlanıyor musun?
Onun oyunlarına ayıracak vaktim yok. Senin oyunlarına da dedi savcı sert bir ifadeyle. Yarın mahkemeye tutuklama başvurusu yapacağım.
Vicky'nin ön sorgusunu dinlediğimde hiç de oyun oynuyor hissine kapılmadım dedi Saga.
Oynuyor, oynuyor diye üsteledi savcı.
Hiç sanmam. Ama cinayet işleyen kişi için de travmatik bir şey olabilir. Böyle bir durumda bellek sınırları durmadan genişleyen adalar gibi biçimlenir.
Vay be, Seppo'da neler de öğreniyormuşsunuz.
Sorgucu herkesin itiraf etmek ve anlaşılmak istediğini hesaba katar dedi Saga, Susan'ın kışkırtıcı tonunu aldırmadan.
Hepsi bu mu dedi savcı.
Ben itirafın da iktidar istenciyle ilişkili olduğunu düşünürüm. İtiraf eden gerçeğin efendisi olur diye devam etti Saga.
Vicky işte bu nedenle diyalog kurmuyor. Saygı ve... İki vahşi cinayetle karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım lütfen dedi savcı.
Koridordan bir yatağın teker sesleri duyuldu. 136. bölüm. Vicky Bennett'in yatağını iki hemşire içeri soktu. Vicky'nin yüzü iyice şişmişti. Yanağında ve alnında kararmış yaralar vardı. Kolları bantlanmış, baş parmağı alçıya alınmıştı. Yatak serum direğinin yanına yerleştirildi. Vicky sırt üstü yatıyordu, gözleri açıktı. Hemşirelerin şefkatli bir sesle diyalog kurmaya çalışmalarını aldırmıyordu. Yüzünde ciddi bir ifade vardı, dudaklarının kenarları sarkmıştı. Yatağın korkulukları kaldırıldı, bağlama kayışları sarkıyordu. Hemşireler dışarı çıkarken Saga kapının önünde iki polisin durduğunu gördü. Saga Vicky'nin yatağına yanaşmak için kızın ona bakmasını bekledi.
Adım Saga Bauer, son birkaç günü hatırlamana yardım etmek için buradayım. Rehber misin ya da nesin?
Komiserim.
Polis?
Evet, Seppo'dan.
Şimdiye kadar gördüğüm en güzel insansın.
Teşekkür ederim.
Ben çok güzel yüzleri yaraladım deyip gülümsedi Vicky.
Biliyorum dedi Saga sakin bir ifadeyle. Telefonunu çıkarıp kayıt fonksiyonunu açtı. Hızla tarihi zamanı yeri belirtti. Odadakilerin adlarını söyledi ve Vicky'ye döndü.
Çok kötü şeyler yaşadın dedi. Evet gazetelerden okudum dedi Vicky ve birkaç defa yutkundu. Benim ve Dante'nin yüzünü gördüm hakkında yazılanları da okudum. Yazılanlardan kendini tanıdın mı?
Hayır.
O zaman sen kendin anlat. Koştum, yürüdüm, üşüdüm, dondum.
Vicky merak dolu gözlerle Saga'ya bakıp dudaklarını ıslattı. Sanki söylediklerine ya da saklamaya çalıştığı şeylere uyuyor mu diye içine dönüp anılarını yokluyordu.
Niye koştum bilmiyorum ama anlatırsan dinlerim dedi Saga.
Anlatmak istemiyorum diye söylendi Vicky.
Eğer bir gün önceden başlayacak olursak dedi Saga, birkaç şey biliyorum, sabahları dersinizin olduğunu falan.
Vicky gözlerini kapattı sonra konuştu.
Her zamanki sıkıcı şeyler dedi.
Öğleden sonraları bir şey yapmaz mıydınız?
Elizabeth herkesi göle götürdü. Lu, Chu ve Almira çıplak yıkandılar. Bu yasak ama onlar böyle işte deyip gülümseyerek anlatmaya başladı Vicky. Elizabeth'in suratı asıldı. Bunun üzerine herkes soyundu.
Ama sen soyunmadın.
Yok, Miranda da soyunmadı. Tuğla da soyunmadı.
Peki ne yaptınız?
Ayağımla suyu kontrol ettim, oynayan kızları izledim.
Elizabeth ne yaptı?
O da soyunup yıkandı.
Tuğla ile Miranda ne yaptı?
Oturup birbirlerine kozalak attılar.
Elizabeth de kızlarla yüzdü öyle mi?
Teyzelerin yüzdüğü gibi yüzdü.
Peki sen ne yaptın?
Ben tekrar bahçeye döndüm.
Peki akşam kendini nasıl hissettin?
İyi.
İyi mi? O zaman neden kendine zarar verdin? Neden kollarını ve karnını kestin?
137. bölüm. Savcı bir sandalyeye oturmuş dikkatle sorguyu izliyordu. Saga Vicky'nin yüzüne baktı ve bir an nasıl kararıp sertleştiğini gördü. Dudak kenarları aşağı kıvrılmış, bakışlarına bir soğukluk yerleşmişti.
Bileklerini kestiğin yazıyor dedi Saga.
Evet ama önemli bir şey değildi. Oturmuş televizyona bakıyorduk, kendime acıyordum. Tutup kırık bir porselen parçasıyla bileklerimi kestim. Sonra danışmaya gittim, bileklerimi sardılar, hoşuma gitti. Çünkü Elizabeth sakin biri. Benim ellerime yumuşak sargılar sarılmasından hoşlandığımı biliyor. Yani bileklerime. Damarlarım açıkta kalırsa iğreniyorum.
Kendine neden acıdın?
Elizabeth'le konuşacaktım ama vaktinin olmadığını söyledi.
Ne konuşacaktın?
Bilmiyorum. Hiçbir şey. Benim konuşma sıram gelmişti. Ama Miranda ile Tuğla kavga edip zamanımı boşa harcadılar.
Evet, haksızlık olmuş dedi Saga.
En azından kendime acıdım. Kendimi kestim, sargıladılar.
Böyle yaparak Elizabeth'le biraz konuşabildin işte, öyle mi?
Evet deyip gülümsedi Vicky.
Sen Elizabeth'in gözdesi miydin?
Yok.
Peki gözdesi kimdi diye sordu Saga.
Vicky hızlı şaşırtıcı bir hamleyle Saga'ya tokat atmak için kalktı. Saga başını geriye atarak tokattan kurtuldu. Vicky ne olduğunu anlayamadı. Polis nasıl olmuştu da tokattan kurtulmuş, sonra da elini şefkatle onun yanağına dayamıştı.
Yorgun musun diye sordu Saga. Eli hala Vicky'nin yanağındaydı.
Vicky Saga'ya baktı. Elini yüzünde tutmasına bir süre müsaade etti, sonra birden başını çevirdi.
Yatmadan önce 30 miligram Zyprexa alıyormuşsun dedi Saga.
Evet.
Sesi tek düze ve reddedici bir tona bürünmüştü.
Saat kaçta?
10.
Uyuyabiliyor musun o zaman?
Hayır.
Yani bütün gece uyuyamıyor musun?
Artık konuşmak istemiyorum dedi Vicky ve başını yastığa dayayıp gözlerini kapattı.
Bugünlük bu kadar yeter dedi avukat ve sandalyesinden kalktı.
Daha 20 dakikamız var diye karşı çıktı savcı.
Müvekkilimin dinlenmeye ihtiyacı var dedi Sinye Riedelman ve Vicky'ye doğru gitti.
Yoruldun değil mi? Yiyecek bir şeyler getireyim mi?
Avukat Vicky ile konuşmaya çalışırken savcı pencerenin önünde dikilmiş, telefonuna gelen sesli mesajları dinliyordu. Saga tam kayıt cihazına sorgunun bittiğini kaydedecekken Yuna ile göz göze geldi. Yuna'nın gözleri tuhaf bir griye dönmüştü. İlkbaharda karlar eridikten sonra kalan buz rengine. Yuna odadan çıktı. Saga avukattan birkaç dakika beklemesini rica edip Yuna'nın peşinden gitti. Yuna polislerin önünden geçti ve acil çıkış merdivenine açılan çelik kapının önünde durup Saga'yı bekledi.
''Bir şey mi kaçırdım?'' diye sordu Saga. Vicky kanlı giysilerle yatağında uyumuş dedi alçak sesle.
Ne diyorsun sen?
Bunlar olay yeri inceleme raporlarında yazmıyor.
Ama sen gördün.
Evet. Yani cinayetten sonra yatıp uyudu, öyle mi?
Henüz laboratuvar bilgilerine ulaşamadım ama kendini kötü hissettiği için aşırı dozda ilaç aldığını düşünüyorum. Bu ilaçlar düşünüldüğü kadar masum değil. İnsanın içindeki huzursuzluğu iyice arttırıp öfke krizine dönüştürebilir. Henüz çok şey bilmiyoruz. Belki kendi konuşma süresini boşa harcadığı için Miranda'dan intikam almak istemiştir. Belki Miranda'nın böyle yapmasına müsaade ettiği için Elizabeth'e kızmıştır. Belki bilmediğimiz bambaşka bir şey var.
Ama elindeki bilgilere göre şöyle olabilir diyorsun. Elizabeth'e vurdu, anahtarı aldı, tecrit odasının kapısını açtı, Miranda'ya vurdu, sonra da yatağına yatıp uyudu.
Evet, tecrit odasındaki izler iki şeyi gösteriyor. Çılgınca bir şiddet ve neredeyse melankolik bir şefkat. Yuna Saga'nın gözlerinin içine baktı, derin düşüncelere dalmış gibiydi. Miranda öldüğünde öfkesi geçiyor dedi. Miranda'nın cesedine çeki düzen veriyor, onu yatağa yatırıyor, ellerini gözlerine kapıyor, sonra odasına dönüyor. Tıpkı bir ilacın sakinleştirici etkisine uğramış gibi yatıyor, ağır bir ilacın. Kendini çok yorgun hissediyor.
28. ayrımın sonu. Sayfa 406.